İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz Altı Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Evet Altı Hocam nasılsın?
Allah'a çok şükür hocam sen nasılsın?
Elhamdülillah ben de çok iyiyim maşallah. Ne anlatalım?
Evrimcilerin çaresizlikleri.
Değil mi inşallah?
Mantıksızlıklarını.
Evet. Yani şu Habertürk programı tabii tam olarak aslında çok iyi oldu. Durumlarını tam olarak ortaya koydu. Oradaki yaptıkları demagoji, söyledikleri yalanlar değil mi? Yalan diyorum çünkü ancak insan bilerek söyleyebilir. Yani bilmeden çünkü mutasyonun bir mutasyon oldu akciğer oldu. Bir mutasyon oldu solungaça döndü falan gibi böyle ipe sapa gelmez ifadelerle. Ve bunda aksi ispat edilmesine rağmen direnmeleri tabii o zaman onu bilerek doğru söylemediği anlamına geliyor. İnsan çünkü hakikaten bilgisizliğinden de yapabilir. Ya bilgisiz oldukları bir gerçek bir kere bilmedikleri ama o kadar da bilgisiz olmaz yani değil mi? İnsan ben diyor bunu üniversitede anlatıyorum. Neyi anlatıyor yani? Bir arabaya diyor bir mutasyon oldu, bir şey oldu, ateş ettim diyor, uçak oldu. Uçağa bir ateş ettim, füze oldu gibi. Böyle saçma sapan bir mantıkla sürekli demagoji yaptılar program boyunca. Fosil göster diyorsun. Bir tane fosil diye bir şey çıkardı, Utsuaurus dedikleri. Ondan sonra onun işte 100 milyon, yaklaşık 100 milyon yıl öncesinde halbuki onda yaşamış olan kara canlısı var. Yani onu sudan göğe, karaya geçişin ara geçiş formu gibi göstermeye çalıştı. Ama gösterdiği resim zaten baktığınız zaman normal, simetrik, mükemmel bir canlıya ait bir fotoğraf. Yani tabii. Hiçbir şekilde ara geçiş formu falan da değil, alakası yok. Soyu tükenmiş bir mükemmel canlı tür. Dolayısıyla bunun ara tür olmayacağını zaten herkes biliyor.
Yani böyle olsa bir ara geçiş zaten olmayacağını, bir tane 10 evet. trilyon almak için hocamızın evet. vaat ettiği gelirler gösterirler. Yani öyle bir fosil ara geçiş fosili diye bir şey yok.
Yok.
Olsa 3 seneden beri hocamız diyor 10 trilyon hazır yani o fosili getirin. Evet. Hatta resmine bile öyle bir fosil yok. Oradan en azından oradan anlaşılıyor. Getiremiyorlar. Değil mi? Bizim arkadaşlarımız gidiyor masaya koyuyorlar fosilleri. Gerçek fosilleri, delilleri gösteriyorlar. Karşı tarafta bir tane kağıt parçasında normal yaşamış herhangi bir canlının fosilliğini gösterebiliyorlar ancak. Onu da ara geçiş formu diye kandırmaya çalışıyorlar ama tabii olmuyor orada gerçeği gösteren arkadaşlarımız olduğu için.
Evet.
Gerçeği örtmeye çalışıyorlar. Yani bunların tarihi vasıfları da budur zaten. Yani Allah'a inkar etme felsefesinin üzerinde olan insanlar her zaman gerçeği örten olarak vasıflandırılmışlardır zaten. Vasıfları da gerçeği örtmeye çalışıyorlar ama gerçek güm gibi açık ortada. O kabul etmese de fark etmiyor. Bütün milletimiz zaten kabul ediyor.
Evet.
Ve zaten Allah'ın varlığı apaçık bir gerçek. Yani her yanda gözünüzü nereye dönseniz, nereye baksanız delilleriyle dop dolu her yer inşallah.
Evet. Yani ara geçiş formu diye öne sürdükleri şöyle olacak tabii ki yani yarı balık, yarı sürüngen mesela böyle. Yarım yamalak, patolojik ve asimetrik canlılar. Çünkü mesela omurganın oluşumunu gösterecek sıfırdan tam omurgaya kadar. Değil mi bir canlıda? İşte bir canlıda yüzgeçin oluşumunu gösterecek sıfırdan oraya kadar. Kanadın oluşumunu gösterecek sıfırdan tam kanada kadar. Gözün oluşumunu gösterecek sıfırdan tam göze kadar. Bütün ara aşamaları ve onların iddia ettiği gibi mutasyonlu olacağı için mutlaka bozuk asime. Mesela şimdi göz oluşacağı zaman nasıl olması gerekir onların iddiasına göre? Önce bir yerde bir delik açılacak. Onun içinde işte birazdan kenarından hücre üremeye başlayacak. Yamuk yumuk bir sırtında olacak, bir ayağının altında olacak, bir kapağının tepesinde olacak. Olmaz da.
Tabii.
Yani öyle bir canlı var mı baktığımız zaman hiç yok. Hep mükemmel simetriyle yaratılmış, hatta altın oranla yaratılmış. Yani altın oran deyince bu yani müthiş bir mucize değil mi? Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Bir özel bir oran kullanılmış. Altın oran denen 1.618'lik bir rakam var. Sayıların toplamlarından oluşan bir dizide her iki sayının toplamının eklenmesiyle o son sayının bir önceki sayıya bölünmesiyle ortaya çıkan bir rakam var. 1.618 deniyor buna. Orta çağdaki Fibonacci denen bir matematikçinin orta çağda keşfettiği. Allah bunu daha orta çağdaki o matematikçilerin hiçbiri yokken, değil mi? Yüz milyonlarca yıl önce, milyarlarca yıl önce bu oran kullanılmış zaten canlılarda. Yani Allah o şekilde yaratmış zaten inşallah.
Hatta kainatta değil mi? Gezegenlerin evet. duruşunda, dalgaların oluşunda bütün her yerde var.
Sarmallarında var yani galaksilerin sarmallarına baktığınız değil zaman mi? Altın oran çıkıyor. Teğet geçen dikdörtgen içine oturttuğunuz zaman o sarmalları altın oran çıkıyor. 1.618'lik oran çıkıyor. Bu Allah'ın yarattığının kesin kanıtı. Yani çok Çünkü bu oran nasıl böyle tesadüf 1.618'lik oran kullanır mı bütün canlılarda? Böyle saçma sapan bir şey olur mu?
Tabii.
Tesadüf yani yoktan bu kadar kompleksliği var edebilir mi? Mutasyon yaptı diyor. Mutasyonu ilah edinmiş oluyor o zaman. Mutasyon da tesadüfün bir diğer adıdır. O zaman ne demiş oluyor? Tesadüf yarattı demiş oluyor değil mi? Tesadüfü ilah edinmiş oluyor. Tesadüf bir şey yaratabilir mi? Tesadüf diye bir şey yok zaten. Allah biz her şeyi kaderiyle yarattık diyor.
Tabii.
Kaderiyle yaratan, her şeyin kaderiyle yaratıldığı bir varlık aleminde o zaman tesadüf olur mu? Yani hiç yok demektir o zaman. Her şey Allah'ın kontrolünde ve anan yaratılıyor. Tabii. Bu çok açık bir gerçek.
Evet. Simetri yapabilir
mi mutasyonumuz? Nitekim evet. Onların iddia ettiği gibi bir rastlantı ya da tesadüf mutlaka var olan bir dengeyi bozar. Mesela bakın Charles Darwin bunu açık açık söylüyor zaten. Ara geçiş formlarının olmadığını söylerken bakın diyor ki. Şuradan hep birlikte tekrar bakalım. Bu çok önemli. Zaten kitabında olamayacağını söylüyor bakın evrimin. Diyor ki eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse. Yani evrimin iddia ettiği gibi, kendisini iddia ettiği gibi Darwinizmin. Neden sayısız geçiş formları rastlamıyoruz? Rastlamıyoruz diyor. Tabii. Sayısız geçiş formları olmalı. Yani böyle aciş, bücüş, patolojik, yarım yamalak değil mi geçişleri gösteren türlerde olmalı Darwinizme göre. Fakat neden yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Bulamıyoruz diyor, yok diyor. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır. Ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Değil mi? Yani yok diyor. Böyle bir evet. Başı bozukluk, tesadüfün olduğunu gösterecek bir delil yok diyor zaten yani böyle. Ki olmaz da zaten çünkü öyle bir canlı hayatta da kalamaz. Şimdi o da ayrı bir konu.
Evet.
Ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilir evrim. Evrim yani yavaş gelişme olması sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. O kadar büyük mucize olur ki o da yani değil mi? Bir türden diğerine böyle adım adım olacak ve her canlı hayatta kalacak. Bu sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi. Allah da o şekilde yaratmamış. Çünkü Allah'ın hiçbir sebebe tabii. ihtiyacı yok. Evrimi yaratmak gibi bir ihtiyacı yok ki haşa Allah'ın. Sebepleri ve sonuçları belirleyen Allah'tır zaten. Yani bütün insanın gördüğü, belirlediği kanunları yaratan Allah'tır. Ama Allah hepsinden münezzehtir. Dilerse bunları değiştirir. Dilerse kaldırır kanunları. Nitekim mesela şimdi canlının bir insanın olması için anne babası olması gerekiyor değil mi? Sebep sonuç ilişkileri dahilinde bu şekilde yaratmış Allah. Ama Hazreti İsa'yı babası olmadan yaratıyor. Dilediği zaman bunu değiştiriyor ve de kaldırıyor. Hazreti Adem'i hem annesi hem babası olmadan yaratıyor.
Tabii.
Hazreti Zekeriya'nın kısır eşini hamile bırakıyor. Yaşlı ve kısır olan eşini değil mi?
Tabii.
Orada da sebebi farklı kullanıyor Allah. Ya Allah dilediği zaman bunları kaldırır. Yani Hazreti Musa'nın sopasını, cansız bir tahtayı bir anda yılana dönüştürüyor.
Asansın.
Bir anda canlı oluyor. Ama dileseydi Allah... Sopayı da kullanmayabilirdi, asayı da kullanmayabilirdi. Onu bir süs ve güzellik olarak gösteriyor Allah. Aynı şekilde Hazreti İsa'nın kuş biçiminde bir şey üfürmesi. Melekleri, cinleri yaratıyor Allah. Evrimle mi yaratılıyor? Tabii ki değil.
Tabii.
Değil mi? Aynı şekilde cennetteki vildanlar, gılmanlar, huriler. Değil mi? Onlar da evrimle mi yaratılıyorlar? Tabii ki değil.
Tabii.
Oradaki tahtlar, köşkler, fabrikadan mı çıkıyor? Elbiseler ağır atlastan işlenmiş, değil mi? İpekle giyecekler.
Tabii.
Yani Allah'ın sebebe ihtiyacı yok. Bunu anlayamıyorlar. İkincisi tabii daha da önemlisi tesadüf gibi bir saçmalığı Allah'ı inkar etmek için kullanmaya kalkıyorlar. Tabii bu rezil ediyor bunları. Ezim eziyor. Hocamız vesile oldu buna. Yani bugüne kadar hiç karşılaşmadıkları bir hezimetle karşılaştılar. Nitekim o programda ileri sürdükleri mantıklar tam bir mantık hezimeti. Yani tekrar kısaca bakacak olursak.
Hı hı.
Bir kere mutasyonları ilerletici bir mekanizma gibi ileri sürmeye kalktılar. Verdikleri örneklerin bir kere hepsi yanlış. Yani onları da tek tek bakalım şimdi. Bir kere mutasyon yani DNA'da bütün canlıların özelliklerini kodlayan DNA'ları vardır. Değil mi canlı hücrelerin? Bakteri hücresinden bütün hayvan ve bitki hücrelerine kadar ve insanların da hücrelerinde özelliklerini kodlayan DNA'ları var. Bunların üzerinde binlerce proteini kodlayan genler oluyor. Özel DNA bölümleri. Dolayısıyla şimdi genler proteinleri kodladığı için ve DNA bütün özellikleri kodladığı için üzerinde çok kompleks bir yapı demektir bu. Çünkü hataya yer yok. Bakın gözün merceğinin proteinleri DNA'da kodlanıyor. Kulağın ne kadar olacağı, nerede ne kıvrımının olacağı değil mi? Burnun nasıl olacağı, bütün burnun içindeki sinir hücreleri, hava yolu, beyindeki o elektrik sinyalleri, 100 trilyon hücresi beynin, 100 milyar sinir hücresi yaptığı 100 trilyon bağlantı. Hepsi bunların DNA'da özellikler kodlanmış olarak var. Yani 1 milyon ansiklopedi sayfası ama çok kompleks bir bilgi. Öyle sıradan bir bilgi değil yani böyle. insanın aklının kavrama sırlarının ötesinde. Çünkü daha DNA'nın hangi proteinleri kodladığı, ne kadar geni var, daha o bile tam belirlenemedi. 20 ile 25 bin arası gen var deniyor. Hangi genler hangi proteinleri kodluyor bilinmiyor. Çoğu bilinmiyor. Daha bakın insan daha var olan bir şeyi tanıyamadı yani. Allah bunu değil mi ilk insandan itibaren yaratmış. Bu şekilde yaratılmış. O kadar bir komplekslik böyle. İnsan genom projesini yürüten insanlar değil mi? Çok övgü görüyorlar, takdir görüyorlar. Ama asıl yaratıcısının övgü görecek yani övgü, tabii. Hamd Allah'ın Rabbinedir, Rabbimizedir, Allah'adır evet. İnşallah değil mi? İnşallah. Çünkü yaratıcısı Allah'tır zaten. Yani o DNA'yı evet. Yaratan. O kadar kompleks bir yapıya bir müdahale tabii ki mutlaka zararlı olur. Yani en ihtimalle sessiz olur. Çünkü DNA'nın sessiz bölgelerindeki bir değişiklik sessiz kalabilir. Gerçi öyle işte çöp DNA dedikleri bir bölüm vardı. 197'lik bölüm. Onun da öyle olmadığı anlaşıldı. Çünkü orada da kontrol edici özelliklerin bulunduğu, genlerin aktivitelerini kontrol edici özelliklerin bulunduğu düşünülüyor şu anda. Ve bir takım hakikaten işaretleri de var bunun. Bilimsel kanıtları da var. Neticede böyle kompleks bir yapıya dışarıdan bir müdahale mutlaka zarar getirir. Mesela şöyle bir örnek verelim, klasik bir örnek. Bilgisayara siz dışarıdan bir darbe, bir müdahale yaptığınız zaman, değil mi? Bu mutlaka zarar verir. Yani bilgisayarı daha ilerletir mi? Bilgisayar hassas bir alettir çünkü, değil mi? Havaya atıp tutsanız, tekmelesiniz, çekişle vursanız bilgisayarı ya bozarsınız, yani en ihtimalle bir zarar vermez. Bu da yani zarar büyük oranda zarar verir de hani bazı darbe de zarar vermeyebilir hakikaten yani böyle değil mi? Ama hiçbir şekilde bilgisayarı işte işlemcisini daha iyi bir işlemci haline gücünü daha iyi böyle bir mantık saçmalık olur mu? Onlar da inanmazlar buna. Kendileri evet. inanmıyorlar zaten. Ama işte canlılardaki iddia ettikleri mutasyon bundan da beter. Çünkü bilgisayarın yanında hücrenin yapısı, canlıların yapısı akıl almaz derecede yani aklın sınırlarını kavrama sınırının ötesinde derecede kompleks bilgisayarda. Tabii. Çok daha kompleks. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Bilgisayarın hafızası var işte. Değil mi? Bir gram DNA'nın içinde tutabildiği bilgi miktarı hesaplanmış. 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi. 1 trilyon CD bilgi. Siz hangi bilgisayarın hafızası böyle bir şey alabilir değil mi? Mukayese kabul etmez. Yani yeryüzündeki en büyük bilgisayarlardan daha üstün. Üstelik bir gram şu kadar bir hacmi var. 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi bakın. 1 trilyon CD'ye eşdeğer bilgi. Şimdi bu kadar hassas bir yere siz mutasyon dedikleri işte ultraviyole mesela kimyasal etkenler ya da bölünme sırasında meydana gelen harf değişiklikleri o yapıyı tabii ki bozuyor o zaman. Ki bunu biliyoruz biz. Yani bu teorik bir şey değil. Biz klinikte, hastanede ben doktorum. Hep bunun örneklerini görüyorduk. Yani insanda 10 binin üzerinde genetik hastalık var. Mesela bir proteinde, basit bir proteinde amino asit değişikliği oluyor. O proteinin yapısı bozuluyor. O insanda zeka geriliği, beyinde değişik maddeler birikiyor, yürüyemiyor, yatalak oluyor ve hayatını kaybediyor. Ya da çok basit bir proteinde yine böyle başka bir proteinde yine bir amino asit değişikliği oluyor. Akciğerinde çok önemli rahatsızlıklar meydana geliyor. Sistik fibroz diye bir hastalık var mesela böyle. Çok görülen hastalıklardan bir tanesi. Onlar da erken yaşta hayatlarını kaybediyorlar. Ağır bir hastalık. Ya da bir mutasyon meydana geliyor. Anne karnındayken hayatını kaybediyor bebek. Hiç doğamıyor bile. Ya mutasyon öyle bir şeydir. Ki mutasyon örneklerini biz nerede gördük? Nagasaki'de gördük. Hiroşima'da değil mi? Atom bombası atıldığında yaydığı radyasyon milyonlarca insanda mutasyon meydana getirdi. Hep sakat oldular, hastalandılar ve öldüler oradaki insanlar. Hiç duyduk mu daha zeki, daha işte 3 metre boyunda 4 tane kolu olan böyle değişik insanların çıktığını orada? Böyle bir şey oldu mu? Değil mi? Rezalet yani. Anlatması bile utanç veriyor insana yani bu saçmalığı.
Zaten deneylerini de yaptılar 50-60 sene boyunca.
Evet.
Meyve sineklerinde denediler. Sineklerin ya kafasından bacak çıktı ya organları zarar gördü. Hiçbir faydası gözükmediği zaten net deneylerle de ortaya çıktı.
Evet. Şimdi verdikleri örnekler de zaten yanlış. Yani onu bir laf kalabalığına getirmeye çalışıyorlar. Mesela işte diyor ki Escherichia coli diye bir bakteri var diyor. Bu bakteriyi diyor işte normal ortamından alıp diyor sitrat denen bir maddenin olduğu bir ortama soktuğunuz zaman diyor. Normalde bu bakteri bu maddeyi kullanamamasına rağmen orada onu kullanma özelliğine sahip oluyor diyor. Alın size işte faydalı mutasyon ondan sonra bu birikirse bilmem ne olur falan gibi. Halbuki bu da doğru değil. Şundan dolayı doğru değil. Escherichia coli bakterisi zaten sitratı parçalayan sitrik asit metabolizması deniyor. Sitrik asit sikli su deniyor. O enzimlere sahip zaten bu bakteri. Sadece onu anaerobik yani oksijenin olmadığı ortamlarda kullanıyor. Oksijen varken bakteri o sistemi kullanmıyor o enzimleri. Oksijen olmadığı ortamlarda kullanıyor. Ama oksijen olmadığı ortamlarda şöyle kullanabiliyor. bir transport proteini var, taşıyıcı protein, sitratı hücre içine alan bir protein. O oksijen olmadığında hücre içine sitratı alabiliyor. Oksijen olduğunda alamıyor. İşte bu taşıyıcı proteinde olduğu düşünülen bir mutasyon sonucu o taşıyıcı protein zarar gördüğü için o durumu ayırt edemiyor. Oksijenli oksijensiz durumu. Sitratı doğrudan hücre içine kaçırmaya başlıyor bu sefer. Ondan dolayı yani bakın sakat hale geldiği için bakteri sitratı diğer normalde var olan enzimleri de kullanmaya başlıyor. O taşıyıcı proteindeki bir mutasyondan hatadan dolayı. O bakteriyi siz sitrat ortamından çıkarın geri döndürün glukoz ortamına. O zarar görmüş oluyor mutasyondan. O sitrat da avantajlı gibi görünüyor ama sitrat bulunduğu ortamda. Normal ortama döndüğü zaman sağlıklı bakterilerden rekabet edemiyor. Çünkü sakat hale gelmiş oluyor. O taşıyıcı proteinin yapısında bir bozukluk olduğu için var olan mükemmel sistemi kaybetmiş oluyor. Sakat bir bakteri haline gelmiş oluyor ve normal sağlıklı bakteriler kadar avantajlı olmuyor. Şimdi burada bir kayıp mı var, kazanç mı var? Tabii ki kayıp var. Yani çok açık bir şekilde değil mi?
Sonra hastalık, o anemi hastalığı olanları örnek veriyor.
Evet, onu verdi. Yani mesela, bu, akla ziyan. Yani bu kadar büyük rezalet olmaz. Şimdi orak hücreli anemi bahsetti. Orak hücreli anemi de şu anlama geliyor. Hemoglobinin mükemmel bir yapısı var. Hemoglobinde tek bir amino asit değiştiği zaman bakın ne kadar ağır bir hastalık çıktığını gösteren bir ibretlik bir delil bu zaten böyle. Çünkü bir proteinde diyorlar yani mutasyon olur. Ne olur canım? Mutasyon olur hep ileri gider. Böyle saçma şey olur mu? Bakın tek bir amino asit değişiyor hemoglobinde. Glutamik asit valin isimli amino asite dönüşüyor. Tek bir amino asit ki yüzlerce amino asiti var hemoglobin molekülünün. Tek bir amino asit değişikliğinde orak hücreli anemi oluyor. Şöyle oluyor. O tek amino asit değişikliğinden dolayı hemoglobinin yapısı bozuluyor ve kristalize olmaya başlıyor. Hı hı. Kristalize olduğu için hemoglobin molekülleri içinde bulunduğu al yuvarlarının yapısını bozuyorlar bu sefer. Ve orak şekline getiriyor onu. Ve son derece kırılgan bir yapısı oluyor bunların. Bunlar da o normal yapısı bozulduğu için, o esnekliği ve normal yapısı orak hücre şeyine geldiği için damar içinde damarları tıkamaya başlıyorlar, tıkaç oluşturmaya başlıyorlar. Ve bundan bütün organ sistemlerini iflas ettiriyorlar. Böbrek yetmezliği oluyor, beyinde hasar meydana geliyor, akciğerde hastalıklar meydana geliyor, kemik, mide, bağırsak, dalak da her yerde hasar meydana getiriyor ve erken yaşta da yani normal insanlar kadar ortalama ömürleri o kadar olmuyor. Daha erken yaşta vefat ediyor bu hastalar tedavi edilmezse eğer. Bu kadar ağır bir hastalık bu faydalı bir şey olabilir mi? Bu sefer diyorlar ki hayır biz onu kastetmedik. İşte iki geni de hastalıklı değil de bizim kastettiğimiz bir hastalık geni var. Biri sağlam gen. Bunlarda hastalık belirtileri olmuyor. Faydasını şundan iddia ediyorlar. Sıtmaya karşı dirençli olduğunu iddia ediyorlar. Sıtma paraziti var ya. Sıtma hastalığı meydana getiriyor. Ona karşı direnç oluşturuyorlar. Bakın bu da doğru değil. Bir kere şimdi evrimin iddiasına göre direnç artışı ne anlama gelir? Bağışıklıkta bir ilerleme olduğu zaman direnç artışından söz edilebilir. Burada öyle bir şey yok ki. Sıtma normalde vücuda giriyor sıtma paraziti. Al yuvarların içinde tamamlıyor hayatının bir bölümünü. Al yuvarlarda bu yapısal bozukluk olduğu için al yuvarın içine giremiyor. Al yuvar parçalanıyor, kırılganlığı artmış, fragilitesi artmış. Dolayısıyla hayatının bir kısmını orada tamamlayamadığı için onlar daha az hastalığa yakalanıyorlar. Ama bağışıklık gibi bir artıştan dolayı değil bu. Sakat hale gelmekten dolayı olan, hasta olmaktan kaynaklanan bir nispi göreceli bağışıklık. Dolayısıyla burada bir genetik bilgide bir özellikle artış değil. Tam tersi gerileme olduğu için burada fayda gibi görünüyor. Ama sıtmanın olmadığı bir ortamda o insanlar hasta.
Tabii.
Yani böyle saçma şey mi olur? Yani sen ona sorsan, desen kardeşim sen ister misin kendine böyle bir mutasyon? Dur ben sıtmaya daha dirençli olayım, daha iyi olayım diye. Tabii ki istemez. Hoplar hemen değil mi? Yani biliyorlar, bal gibi biliyorlar da o enaniyetlerinden böyle saçmalamayı, saçma şeylerle savunmayı tercih ediyorlar. Heterozigot olanda da yani bir hastalık geni, bir sağlam geni olanların hepsi hastalıktan, hastalık şeyini taşımıyor değil mi belirtilerini? Onların bir kısmı hastalık belirtilerini taşıyor hakikaten. Heterozigot olanların.
Evet.
Dolayısıyla onların dediği gibi değil bir kere. İkincisi, hastalık belirtilerini taşımayanların da eritrositleri yani al yuvarları normalden daha fragil yani daha kırılgan oluyor. Ve ağır egzersiz yaptıklarında, oksijenin az olduğu bir ortama girdiklerinde mesela dağa tırmanmak gibi ya da başka şekilde de olabilir. Hemen hastalık belirtileri başlıyor bunlarda da. Onlar da sakat yani bu anlamda.
Zaten bir mutasyon diyorlar. Hiçbir faydası yok. Yani öyle bir sıtma yani türden türe mi değiştirirmiş o verdiği örnek ayrıca. Yani böyle bir şey yok. Bir de doğal seçilim diyorlar. O da bir türün bir türe değişmesini sağlayan bir mekanizma olmadığı çok açık bilinen bir şey.
Tabii.
Yani burada da yalan söylüyorlar. Değil mi? Yani bir türün içinde hastalıklar olur, zayıflar olur. Değil mi? Bir belli bir hayvan grubu mesela aslanlar diyelim. Zayıflar ölür. Tamam, ölebilir. Güçlüler hayatta kalabilir ama bu bir ne bir genetik formu başka bir nesile geçirebilir. Ne de o bir dahaki şeyin güçlü olmasını sağlayabilir. Hiçbir alakası yok. Yahut aslandan başka bir şeye türe değiştirmez. Böyle bir mekanizma değil.
Evet.
Yani kendi oluşturdukları bir şey. Zayıflar yok. Tamam olsun. Yani zürafa, şey ceylan zürafaya döner mi yani zayıflar ölünce, zayıf ceylanlar ölünce? Bir mantığı yok bunun yani. Ayrıca da seçilim denen şey seçilimi yapan olması gerekir. Yani doğa seçim yapabilir mi? Doğanın aklı var mı? Taşın, toprağın. O zaman sen taşa, toprağa akıl veriyorsun. Eskiden de tahtaya akıl veriyorlardı.
Doğaya
tahtaya...
verenler animizm deniyor zaten. Öyle bir pagan kültürü var.
Tapıyorlardı o tahtaya da. Yani tahtaya akıl ithaf edip o tahtaya tapıyorlardı putperestler. Şimdi de bunlar da aynı şeyi taşı toprağa yapıyorlar. Ona veriyorlar o aklı. Doğaya tapma gibi tapmış yani. Oluyor. Hiçbir fark yok yani.
Tabii seçilim büyük bir aldatmaca. Hiçbir şeyin, yani bir akıl seçer. Yani bir şeyin seçmesi için neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt eden bir akıl olması gerekir. Tabii. Değil mi? Seçme böyle olur. Doğada akıl olur mu? Doğanın kendisi yaratılmış zaten. Yani taş, toprak, kaya atomlardan meydana geliyor. Atomlar Big Bang ile yoktan yaratıldı Allah tarafından. Bunu kesin olarak biliyoruz biz bilimsel olarak. Değil mi? İspatlanmış bir teori. İşte teori böyle olur zaten. Delilleriyle ispatlanmış Big Bang. Değil mi?
Tabii.
Kozmik fon radyasyonu, o dönemden kalan fosil ışın kalıntıları. Bunların polarize olduğu keşfedildi geçtiğimiz 4-5 sene içerisinde ya da 2002 yılında, 2003 yılında. Aynı zamanda hidrojen helyum oranı uzayda tam beklendiği gibi 14 milyar yıl önce gerçekleşmiş olan bir Big Bang'i işaret ediyor.
Evet.
Bir başlangıç anını işaret ediyor. Aynı zamanda bütün galaksilerin evrendeki gök cisimlerinin birbirinden uzaklaşıyor olması, yani evrenin genişliyor olması ki bunlar Kur'an'da bildirilen gerçekler. Kur'an mucizesi olarak 1400 yıl öncesinden Allah'ın değil mi? 14-15 milyar yıl önce yoktan var ettiğini, Big Bang'le yarattığını zaten gösteriyor. Ve Kur'an'da buna işaret var.
İnşallah.
Evet. Hem yani ispatlanmış bilimsel teori hem de Kur'an'da bildirilmiş bir gerçek zaten inşallah.
Evet.
Dolayısıyla tabii bir gerçek. Darwinizm öyle değil ki. Saçmalık yani. Her neresinden baksanız saçmalık. Yani doğanın, cansız atomların bir araya gelip de ondan sonra taşın, toprağın, kayanın atomlarının dur biz bir göz yapalım. Bu görsün. Dur bir kulak yapalım. Bu işitsin. Diye bir mantık. Bu atomları ilah edinmiş oluyorlar zaten bu şekilde.
Tabii.
Mutasyona ilah edinmiş oluyor. Doğayı ilah edinmiş oluyor. Doğalın yani doğanın bir bilinci yoktur ki neyin iyi neyin kötü olduğunu bilemez. Mesela insan gözü değil mi? Tam ve mükemmel olduğu zaman fonksiyon görüyor. Bu çok açık. Yani en ufak bir proteininde siz amino asitlerin bir kısmını değiştirin. Bütün göz sistemi çöküyor. Görme olmaz. Ya bu merceğin bir protein olabilir. Retinanın içindeki bir protein olabilir. Veya başka bir korneanın içindeki bir protein yapısı olabilir. Bunu bozduğunuz anda tek bir proteini bozun siz. Bütün sistem çöküyor. Yani sadece 40 parçanın birinin olmaması değil yani böyle. Orada olan o binlerce proteinden birinin eksikliği de sistemi çökertiyor zaten.
Tabii.
Sakat hale getiriyor ve çökertiyor. Dolayısıyla gözün eksiksiz ve mükemmel olması gerekiyor. Bütün parçalarıyla hepsi yerli yerinde ve mükemmel çalışır hale olması lazım ki görme olabilsin. Bu tabii Allah'ın iradesiyle olabilir ancak. Ancak Allah bilebilir görmenin diye... dövmenin diye bir şeyin var olduğunu ve onu dışarıdaki değil mi fotonları algılayacak bir organ ancak Allah yaratabilir.
Tabii.
Allah'ın aklıyla olabilir bu. Doğa böyle bir şey öngörebilir mi? Böyle saçma bir şey olur mu? Tabiat ana diyorlar. Tabiat neyin anasıymış yani? Tabiatın kendisi yaratılmış zaten. Taş, toprak, kaya, su Allah tarafından yaratılmış yani çok açık. Yani bu yani bilimsel bir gerçek. Mantık da bunu söylüyor. Böyle rezalet olur mu? Toprak bir şey düşünebilir mi? Kaya da bir şey düşünebilir mi? Masanın atomları düşünebilir mi? Düşünemez. Hepsi evet. Elektronlardan, protonlardan yapılmış. Bunda akıl olur mu? Yani
Big
değil
Bang
mi?
Dedin zaten. O materyalizmi evet. Bir kökünden
bitiriyor.
Bitirdi. Madde ezeli ve ebedidir diyorlardı materyalistler. Maddenin bir başlangıcı olduğu ve 14-15 milyar yıldan evvel bir madde olmadığı ve başlangıcı olduğu ve yoktan var edildiği Big Bang ile ispatlandı.
Evet.
Materyalizm orada çöktü
bitti
zaten.
Bitti zaten. Tabii. Çok bitti. Zaten Darwinizm, materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Yani tabii. Bu eski Yunan'dan kalma maddeyi ilah edinen, madde dışında haşa hiçbir yaratıcının olmadığını savunan bu sapkın felsefe ki diyalektik materyalizmin kökeninde bu vardır, faşizmin kökeninde bu vardır, anarşi, terörün hepsinin zemininde bu Darwinizm, materyalizmin ikilisi vardır zaten. Bunun üzerine kuruludur bunlar.
Evet.
Bu zaten çöktü. Biyoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, paleontolojiden gelen bilgilerde Darwinizm çöktü. Değil mi? İkisi de çöktü bu günümüzde. Bir şey saçmalıkları tam olarak ortaya kondu. Çünkü yani bilimsel ve teknik gerçek. Şimdi doğal seleksiyona dönecek olursak, seleksiyon lafı aldatmaca tabii onu söyledik.
Evet.
bu iddia ettikleri işte güçlü olan hayatta kalır, zayıf bireyler elenir, güçlüler ürerler, üremeye devam ederler. Değil mi? Ve özellikleri nesilden nesile aktarır. Güya işte doğa da iyi özellikleri seçer mantığını getirmeye çalıştılar. Yani şunu iddia ediyorlar daha doğrusu. Diyorlar ki şimdi biz diyoruz ki yani, tesadüf dediniz diyoruz. Hayır tesadüf değil diyor. Onun tam tersi diyor. Doğal seleksiyon diyor tesadüf değildir diyor. Ya neresi tesadüf değil? Şimdi söyledikleri şunu iddia ediyorlar. Mutasyonlar ne kadar tesadüfi olursa olsun diyorlar. Doğal seleksiyon daha iyi adapte olan mutasyonları seçtiği için işte bu tesadüf değildir. Burada bir akıl vardır. Bakın çok büyük bir aldatmaca. Böyle bir şey yok. Doğanın bir aklı yok. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemez. O ancak Allah'ın iradesidir. Yani bir göz, kulak gibi bir organda en son aşamadaki faydayı hedefleyecek olan Allah'ın iradesidir. Allah yaratabilir ancak.
Tabii.
Doğa bir kere doğal seleksiyon dedikleri, seleksiyon lafı da yanlıştı. Bu doğal seleksiyon dedikleri DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Olabilir. Çok hızlı koşan zebraların hayatta kalması bu bir şey değiştirmez. Bir şey ifade etmez bu. En fazla hızlı koşan zebra olur o. Zebranın DNA'sı bir değişiklik meydana getirmediği için zebrayı mesela başka bir hayvana, zürafaya döndürmez bu.
Tabii.
Ya da geyiği bilmem ne hayvanına döndürmez yani bu. O sadece zebra zebra olarak kalır ki hakikaten de öyledir. Baktığınız zaman fosillere, fosiller de bunu net gösteriyor. Zamanla yeteri kadar geriye gittiğiniz zaman bütün türlerin eksiksiz, mükemmel olarak birdenbire ortaya çıktığını ve hiç değişmediğini görüyoruz.
Evet.
Yani ne kadar kalırlarsa kalsınlar, 500 milyon yıl, 400 milyon yıl, 300 milyon yıl hiç değişmiyorlar ki Adnan Bey'in Yaratılış Atlası kitaplarında binlerce fosil resimleri var. Hı hı. Biz gerçek fosilleri getiriyoruz değil mi böyle? Hep bugünkü haliyle aynı. Yani 400 milyon yıllık, 500 milyon yıllık, 350 milyon yıllık, 170 milyon yıllık hiç değişmemiş o canlı.
Evet.
Çıktığı anla şu anki demek ki evrim mevrim hiç olmamış zaten. Şimdi baktık Charles Darwin'de olmadığını söylüyor. Başkaları da söylüyorlar yani ara geçiş formunun olmadığını. Orada şimdi soruyorsun sen ya kardeşim bakın evrimi ispatlamak için.
Bak diyorlar ki
evet.
Ara geçiş formu niye eciş büyüş ve asimetrik olsun ki diyorlar. Mantığa bak. Ara geçiş formları düzgün olabilirmiş. Niye böyle eciş büyüş asimetrik arıyorsunuz ara geçiş formlarını diyorlar. Hiç aradıklarında ara geçiş formu görmemişler ki. Ne olduğunu da bilmiyorlar o yüzden yani. Yok böyle bir şey çünkü. Yani bir tane bile yok.
Evet.
Ara geçiş formu. O yüzden ara geçiş formu niye eciş büyüş olsun? Yani onun şeyini bile kuramıyor. Tabii ki mesela kendi iddiasında sudan karaya geçecek olan bir canlı. Yarı solungaç, yarı ciğer böyle birbirinden dönüşen organlar ve yapılar olurken tabii ki yarım yarım yarım örnekler olacaktır. Biraz su hayvanının özellikleri, biraz kara hayvanının özellikleri. Yani şu anda ellerinde bulunmayan hiç görmedikleri farklı formlarda
ya,
canlılar olması gerekir ve bunların yapılarının bozuk, düzensiz olması gerekir.
İşte
buna ara geçiş formu denir. Böyle bir şey de dünya üstünde yok. Her bak canlı fotoğraf getiriyorlar. Normal, simetrik, güzel, tam böyle organları tam canlı. Bunun nasıl ara geçiş formu? Bilmiyorlar bile ara geçiş formunu yani.
Bilmiyorlar değil.
Görmemişler.
Bakın evrimci yani, kaynaklarda böyle çiziyorlar bunlar. Mesela şunu çiziyorlar evrimci kaynaklarda. Şimdi bu, pardon bunu gösterelim de önce ondan sonra diğerine bakarız. Bunlar kendi çizimleri bakın. Diyor ki kuş diyor, dinozor diyor, koskoca bir de bunlar böyle koskoca dinozor. 10 metre, 20 metre boyundaki dinozor. Güya sineği kovalayacak 20 metre boyundaki dinozor. Yani kepazeliğin artık şeyini boyutlarını düşünün. Sineği kovalar mı koskoca dinozor ya? Yani sineği kovalarken ön kollarıyla yakalamaya çalışırken onlar kanat olup havalanıp uçacak. Şimdi burada bakın. Bu çizimi evrimciler yapmış. Evrimci textbooklardan evet. olan çizimler bunlar. İşte böyle canlılar olduğunu iddia etmiyor mu onlar? Bakın dinozorken yavaş yavaş, yavaş yavaş da değil birkaç çizim yapmış bunu böyle yani.
Bak onu da hayal edemiyorlar.
Onu da hayal edemiyor.
Söylemek istedim
hayır
mı?
Ama bu canlı var mı yani böyle bir canlı? Yarı yok, dinozor, yarı
yok zaten yarı onu diyorum. Görmemişler. Ama orada bile hayalinde bile simetrik çiziyorlar mesela bak görüyor musun?
Tabii.
Yani öbür türlüsünü hayal edemiyorlar. Çünkü doğada hep mükemmellikleri görmüşler. Yani kendi üzerinde ve hayvanlarda, canlılarda hep mükemmeli görmüşler. Onun dışındakini hayal bile edememişler. Yani orada yine simetri çiziyorlar ara geçiş formunda.
Evet.
Evet vaktimiz aslında bu gece için
Bir şey var da yine internette bir şey hazırlamışlar, ona bakalım istersen.
Evrimcilerin
yani evrimcilerin rezaletleriyle ilgili. Yani
gülünç hallerini mi?
Gülünç hallerini. Peki, her gün bir şey.
Bakalım eğlenceli yani oluyor onlar.
Bakın. Maşallah. Hazırlamışlar burada. Çok kötü duruma düşüyorlar yani. Bu tabii olacak iş değil. Böyle Türk halkı çok zeki. Yani gençlerimiz artık
mikrofon
böyle.
Mikrofon koyar mısın?
Evet.
Ben mikrofon şey mi? 5.48 diyor. Neyse.
Şimdi bakın burada böyle anlaşılmaz cümlelerle bakın geçiştirmeye çalışıyor. Bak nasıl demagoji yapıyorlar. Onu
olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar istiyorum. Olgusal tutarlılık skalasındaki
evrim deterministik ve tesadüfi süreçlerin
biraz yaklaştır o zaman. Ortaya.
Adlandırılır ve random denklemlerle ölçülür. Daha önce oluşmuş maddi yapıların üzerine zorunlulukla, deterministik bir zorunlulukla ama stokastik yani rastlantısal olayların da etkisiyle yeni özelliklerin ortaya çıkması, türleşmenin gerçekleşmesi.
Çok basit, metimsel, naif önermeler ileri sürelim. Kozmolojik kanıt dizgesi dediğimiz bizim.
Antik yaşamın da endosimbiyotik bir tip olarak bakteri öncesinde gösterdiğim avukatın üzerindeki elektron transport yani enerji üreten sistemdeki.
Nesneler dünyasına bakışımızda felsefi temelin nedensellik sürecini
genetik kovaryans matrisinin nesi hayali?
Eşitsel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Tamam, bunlar hiç önemli değil. İzolasyon mekanizmalarıyla. İzolasyon, müzolasyon bunlar hepsi hikaye. Sansasyon, radyasyon, komünikasyon.
Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşma.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, sevgili kuantum, minel falan böyle bu.
Yani
evet,
tam gebazelik işte. Bak laf kalabalığına getirmek bütün şeyleri bu. Çünkü yalan söyledikleri için o yalanı. Değil mi?
Demagoji. Darwin bir biyologdur.
Yani canlıları oluşturan enzimatik reaksiyonların, biyolojik moleküllerin bütün parçalarının bir arada olduğu bir araba atölyesi düşünün. Otomobili parçalamışsınız, bütün parçalar orada var.
Peki hiç araba oluyor mu kendi kendine atölyede?
Araba oluyor kendi kendine.
Kendi kendine.
Tabii şundan dolayı.
Çocuğa sorsam böyle güler buna yani, değil mi?
Rezalet. Pay DNA dediğiniz şey, ısmarlarsınız ilgili probu, 30-40 nükleotit yazarsınız şifresini, firmadan gelir. Zaten bunların hepsi yapılan şeyler değil.
Ya atmanın artık böyle şeyi yok. İnsan çünkü bir kere mantığın dışına çıktı mı, söyleyemeyeceği hiçbir şey yoktur yani mantığın
dışında. Tabii canım. Bütün cansız moleküller bir araya geldi, bir canlı molekül oldu öyle.
Evet. Hatta
size mantıklı geliyor mu?
İnanılmaz mantıklı çünkü gözlemliyoruz. Dahası bugün yapılıyor. Mantıklı. Bugün
kimse inanmıyor. Yetbolu da inanmıyor zaten. Size mantıklı geliyor mu diyor. Değil mi böyle yani rezalet kepazelik şeklinde böyle.
Bizim yani bilim insanlarının yapmaya çalıştığı şey maddenin fizik ya da kimya kanunlarıyla biyolojik olarak anlamlı bir şeyler üretip üretemeyeceğini, dışarıdan bir müdahale olmaksızın yapıp yapamayacağını ortaya koymak. Bilim adamlarının yüzyıllardır yaptığı şey aslında budur. Bunu...
Evet.
Galiba
ama. Canlının içinde, hatta cansız ortamda inorganik süreçlerde oluşan kimyasallar bir tane değildir. Hatta sayılar hesaplanamayacak kadar çoktur. Bu nedenle bu olasılık doğru düzgün hesaplandığında kaçınılmaz olarak bunun var olduğu ortaya çıkar.
Yani tam rezalet şeklinde.
Evet.
Böyle atmanın sınırı yok. Bakın neler, yani nasıl atma bir kere... Orada çok açık.
Değil mi? Laf kalabalığıyla epistemolojik, kozmolojik, frantastasyon, tostasyon falan böyle. Yalan söylüyor. O yalanı böyle kurmaya çalıştığı cümlelerle yapan kişi işte artık her kimse. Ondan sonra onunla laf kalabalığına getirmeye çalışıyor ki karşıdaki dediklerini anlayamasın. Onun yalan olduğunu, doğru olmadığını anlayamasın diye işte.
Evet.
Yani yapılan bundan ibaret. Yani diyor ki mesela bir arabanın parçaları bir atölyede yan yana durduğunda diyor kendi kendine tesadüf araba olur mu diyor. Evet olur diyor. Yani bu böyle arabanın bir kere parçası tesadüfen oluşmaz. Bunu herkes bilir. Diyelim ki arabanın parçalarını atölyeye koydun. Tesadüfen araba olur mu bundan ya? Yani böyle o zaman niye ne yapıyor Almanya'daki, Türkiye'deki, Amerika'daki araba fabrikaları? Koysunlar bir boşluk alan arsanın içerisine. Her gün bir araba çıksın yani. Tam kepazelik. Ya kendi inanmıyor söylediğine. Çünkü değil mi? Biraz kafası için biraz çalışan bir insan. Yani bırakın bir, koskoca bir adamı. Bir tane 7 yaşındaki çocuğa, 5 yaşındaki çocuğa sorsan deli misin der yani, değil mi?
Aklı böyle ve vicdanı evet. olan herkes tabii. anlar yani.
Evet.
Her varlığın yaratıldığını anlar.
İşte Darwinizmin durumu bu. Yani bir tane yalan var. Tesadüfen hayat başladı diye onu ayakta tutabilmek için bu saçmalığı binlerce, on binlerce yalan söylemek zorunda kalıyor. Yani her sıkıştığı noktada hemen yalan başlıyor, demagoji başlıyor. Hemen yalana başvuruyor. Değil mi? Üzerine gidince biraz Yiğit Bulut da üzerine tabii. gidiyor biraz böyle ara ara. İşte şöyle olur mu, tesadüf olur mu? Yani size mantıklı mı geliyor diyor. Evet mantıklı geliyor diyor. Yani söylediği süper saçma bir şey. Yani kitabı oluşturan harfleri sorsak ona değil mi? Çalkalayıp atsan kitap olur mu? Bundan olur diyecek. Olur demek zorunda. Çünkü o, o demezse Darwinizm çökmüş oluyor. Demek zorunda o tam bir rezalet. Yani her taraftan paçasından rezalet akıyor Darwinistlerin. Onun için zaten itirafları, hepsinin itirafları var.
Evet.
Ali Demirsoy da söylüyor. Koskoca kitap yazmış, evrim kitabı. Bir paragrafında diyor, bir proteinin diyor ki trilyonlarca protein var doğada. Kendi kendine oluşma ihtimali maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihi yazması gibi bir ihtimaldir diyor. Tabii ki diyor olmaz diyor ama ben öbür ihtimali kabul edemem diyor bir yaratıcının varlığını. İşte bilim adamı evet. böyle olmaz. Bilim adamı bakar delillere. Bütün deliller Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. Biyolojiden moleküler biyoloji, biyokimya, fizik, ondan sonra mikrobiyoloji, genetik, ondan sonra karşılaştırmalı anatomi. Bütün bunda, bilim dallarından gelen, bütün bilim dallarından ama fizik, astronomi deliller Allah'ın yarattığını kesin olarak kanıtlıyor.
İnşallah.
Ve sonsuz sayıda delil var. Yani öyle tabii. az sayıda bir delil değil. Bakan insan, biraz aklı olan insan ki en önemli nokta hocamız söyledi zaten. Yani asıl şunu soruyoruz tabii biz onlara. Mesela dışarıdan gelen fotonlar gözde elektrik sinyaline çevirip elektrik sinyalleri geliyor görme merkezine ve elektrik sinyallerinin ucunda onu görüntüye çeviren ayrı bir göz var.
Evet.
İşte Allah'ın yarattığı ruh. Onun evrimini bize açıklasınlar bakalım, açıklayabiliyorlar mı?
Bir internet sitesi tanıtalım mı bitirmeden evvel?
Tabii ki.
Mesela net cevap.
Evrim, evet. Günü gününe cevap var. Net evet. cevap sitesinde. Hemen açalım hakikaten. Netcevap.org. Bakın hocamızın sitelerinden evet. bir tanesi. Burada bütün Darwinistlerin iddialarına günlük böyle değil aşağı mi? En yeni iddialarına
evet.
anı anına günü gününe bütün yabancı basında, yabancı dergilerde çıkan ondan sonra iddialarına cevaplar var gördüğünüz gibi. Netcevap.org. Buradan detaylı bilgi edinebilirler.
Evet.
Tabii ki harunyahya.org'dan bütün kitaplarına ulaşabilirler, bütün filmlerin tabii. hocamızın. Herkes okusun, okuttursun. Programları takip ediyorlar zaten. Daha da çok seyrettirsinler değil mi? Tanıdıklarına da tavsiye etsinler.
Evet,
sadece bu saate kadar kalmaları gerekmiyor. Ertesi gün, hemen ertesi gün konuşmalarımız değil
evet,
mi? Programın görüntüleri, hocamızın görüntüleri. Ondan sonra bizim daha sonra yaptığımız programın görüntüleri. İnternete harunyahya.tv sitesine günü gününe yükleniyor.
Evet.
Bir gün sonra seyredebilirler gün içerisinde uygun vakitlerinde, vakit bulduklarında. Bu onları öğrenmeleri ve Darwinizme karşı mücadele farz olmuş oluyor. Çünkü çağın en büyük fitnesi. Değil mi? Allah da fitne kalmayıncaya kadar yeryüzünde mücadele edin diyor. Dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar. Onun için mutlaka Darwinizm, materyalizm ve ateizm saçmalıklarının ortadan kalkması gerekiyor.
Allah inkar felsefesi. Bununla
evet.
mücadele edilecek de neyle mücadele edilecek zaten?
Evet.
İlk birinci dediğin gibi. Doğru inşallah.
Evet inşallah.
Yarın.
Bilimsel delillerle. Şimdi yarın inşallah 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.